Ayrım 13.
Sayfa 148. Öğrendiklerimizi unuttuktan sonra. Demek ki ekin için, ekinli kişi olmak için öğrenmek, bellemek gereklidir. Sonradan unutabiliriz ancak öğrenmeyi bırakamayız. Önce öğreneceğiz. Tarlada ekin ne ise kişide de ekin odur. Bir deri yani tohumu atacaksınız ki ürünü bekleyebilesiniz. Bellenmeyen, bider atılmayan topraktan bakarsanız otlar, çiçekler yetişiverir. O otlar, o çiçekler ne denli gürbüz, ne denli güzel olursa olsun ekin değildir. Bir kişi de öğrenmemişse, bellememişse elinden gelen işler ne denli değerli olursa olsun ekinli bir kişi olamaz. Öyleyse ekinin kökü bilme isteğinde bizden başkalarının, bizden başka çağlarda, bizden başka yerlerde yaşamış kimselerin yaptıklarını, düşündüklerini öğrenmek dileğindedir. Ekinli kişi kendi kendine yetmez. Çevresinden, dışarıdan gözlerini ayıramaz. Kendi kendine yetebilen kişi, göbeğine bakmaya dalan kişi büyük olabilir. Bir diyeceğim yok. İç, acunu güçlüdür, yaratıcıdır, olsun. Öyle bir kişiye büyüktür desek bile ekinlidir diyemeyiz. Öğreneceğiz, neyi öğreneceğiz? Unutabileceğimiz, unuttursak küçülmeyecek bazı şeyleri öğreneceğiz. Demek ki yaşamak için, geçinmek için bize doğrudan doğruya gerekli olmayan şeyleri öğreneceğiz. Öyleyse bir iş tutmak için yarayan bilgiler, kişide gerçek ekini sağlayamaz. Onları unuttuğumuz gün işimizi başaramayız. Herhangi bir ası yani menfaat arkasında koşarak edineceğimiz bilgiler, öğreneceğimiz şeyler bizi ekinli bir kişi edemez. Böyle öğrenenler yalnız öğrenmek, bilmek sevgisiyle bir çıkar gözetmeden, bir ası aramadan öğrenenler çok mudur? Kişilerin çoğu ekmeklerini kazanmak, toplumda yükselmek, çevrelerindeki kimselerden bir bakıma üstün olmak için öğrenirler. Bir toplum için öyle kimseler gereklidir. Bilimleri, dörütleri yani sanatları, uygarlığı ilerletenler belki de onlardır. Yine de biz onlara ekini aramış, ekinlenmiş kişiler diyemeyiz. Çalışmaları yalnız bilmek dileğiyle değildir, bir ası uğrunadır. Ekinli olmak isteyen bir kimse bir karşılık, bir ası beklemeden çalışacaktır. Geçinecek o kimse, o da ekmeğini kazanacak. Büsbütün karşılık beklememesi olur mu diyeceksiniz? Doğru. Öyleyse bütün çalışmalarında bir karşılık gözeten kimse bir gün ekinli olabileceğini ummasın. Demin ekinli olmak isteyen kimse dedim. Ekinli olabilecek kimse başlangıçta kendisinin ekinli olmaya çalıştığını da bilmemelidir. Onu da istememelidir. Yalnız içinden duyduğu güçle, bilmek sevgisiyle ne yaptığını bilmeden çabalamalıdır. Çevremizdeki kimselerden bir bakıma üstün olmak dileği. Bu dileği duyanlar çok yükselebilir, adlarını unutturmayacak yapıtlar bırakabilir. Ancak öyle sanıyorum, o dilekle çalışmış olanlar gerçek ekine varamazlar. Nasıl varsınlar? Ası gözetmeden, kendilerini yalnız bilme sevgisine bırakarak uğraşmıyorlar ki. İçlerini kemiren bir büyüklük dileği çekiyorlar. Onlarda bir ululanma, bir kendini beğenme, çevresindekileri küçümseyen bir bencillik vardır. Bana öyle geliyor ki bencil olan, kendini düşünen kimse gerçek ekine erişemez. Ekin de Tanrı gibidir. Onu bulmak için kendimizi yitirmemiz, benliğimizden geçmemiz gerekir. Başlangıçta yükselme, üstünlük edinme tutkusu bulunabilir. Ancak bunlardan kurtulamayan, kendisini bütün kişilerle bir tutamayan, kendisinde de bir büyüklük bulunduğunu sanan kişi ekine ulaşamamıştır. Yine o söze dönüyorum. Öğrendiklerimizi unuttuktan sonra demek ki ekinli olmak için öğrenmek yetmiyor. Öğrendiğimizi unutmak da gerekmiş. Unutmak ne demektir? Dün bildiğimi bugün bilmiyorsam, unutmuşsam o bildiğim benden çıkmış, benden azalmıştır. O artık bende yoktur. Bende bir şey kalmamışsa o bildiğimi büsbütün unutmamışım demektir. Öğrenen kişi bir ası güderek değil, salt öğrenme dileğiyle öğrenen kişi büsbütün unutamaz. İçinde hiç olmazsa hoş bir koku saklamıştır. Montaigne'e bakın. Okuyor, durmadan okuyor, öğreniyor. Okuyup öğrendiklerinin birini bile unutmuyor. Okuyup öğrendiklerini telim anıyor, anlatıyor. Birbiriyle karşılaştırıyor, birbiriyle pekitip, yani tekit edip birbiriyle çürütüyor. Montaigne bir bellediğini bir daha unutmayan kişidir. Yine de yeryüzüne gelmiş kişi oğullarının belki en ekinlisidir. Ekinin, ekinli kişinin ne olduğunu en çok onun betiğini okurken, onu düşünürken kavruyoruz. Öyleyse Alan Kay'in tanımlamasındaki unuttuktan sonra sözünün yersiz olduğunu söylemek mi istiyorum? Hayır, bana öyle geliyor ki unutmak da ekinin geçilmeyecek bir irseliğidir, yani şartıdır. Ancak burada unutmak sözünün anlamı biraz başkadır. Öğrendiklerimizi unutmak değil, öğrendiğimizi, öğrenmek için çalıştığımızı, bildiğimizi, kendimizde bulamayıp dışarıdan edinmiş olduğumuzu unutmak. Öğrendiklerimizi ta başlangıçtan, ta doğuşumuzdan beri biliyormuşuz sanmak. Öğrendiklerimizle irkilmek, yılmamak. Bunu ben bulmadım, bulamazdım. Şu büyük yazardan öğrendim dememek. Ekinli kimse kendi kendine düşünebilen, kendisinde o bayığı yani hakkı bulan kimsedir. Söylediklerini belki kendi düşünmemiştir, başkalarından öğrenmiştir, olabilir. Ancak onları kendi kendine düşünmüş olduğunu sanır. İçinden öyle gelir. Onları öğrenmiş olduğunu, o sonuca başkalarının yardımıyla vardığını unutmuştur. Bunun içindir ki, yazılarına boyuna başkalarının adlarını karıştıranlardan, bunu ben söylemiyorum, büyük yazarlardan, düşünürlerden, bilginlerden şu kimse söylemiştir diyenleri pek sevmem. İleri sürdükleri doğruyu gerçekten benimseyememişlerdir. Düşündüklerini söylemek için bir asıl güderek, öğretmek için yazıyorlardır. Demin ekinli kişiye örnek olarak Montaigne'i gösterdim. Onun okuduklarını, öğrendiklerini bir türlü unutmadığını, okuduğu yazarların adlarını boyuna andığını söyledim. Şimdi de yazılarına başkalarının adlarını karıştıranları sevmem diyorum. Sözümün yarısı yarısını tutmuyor diyeceksiniz. Öyle değil. Montaigne'in Yunan, Latin yazarlarını anması büyük doğrular öğrettiğini sandırmak için değildir. Montaigne öğretmek istemez ki, ancak düşündüklerini söyler. Bunlar benim için böyledir, siz nasıl düşünürseniz düşünün der. Andığı büyük adlarla okurlarını ezmeye kalkmaz. Onun gözünde en büyük Latin yazarı neyse kendisi de okuru da odur. Bir kişi kimi doğruyu bulup kimi yanılan bir kişi oldu. Benim sevmediklerim ise andıkları büyük adları okurlarının karşısında sözleri su götürmez birer tanık diye çıkaranlardır. Büyük eleştirmecilerden bilmem kim dörüt yapıtlarının şu güdülerle yaratıldığını söylüyor. Bize de inanmak düşer demeye getirenlerdir. Öğrendiklerini öylesine unutamıyorlar ki öğretmekten de geçemiyorlar. Oysa ki ekin belki de öğretme dileğinin bittiği yerde başlar. Neyi öğretebiliriz? Doğruluğunda küşümümüz olmayan şeyleri, ekinli bir kişi ise kendi düşündüklerini, kendi bulduklarını, kendinde bulduklarını da söyler. Bunlar küşüm götürmez olur mu? Kendimizde bulduğumuz bir doğruyu küşüm götürmez sanıyorsak, onun karşıtı olan doğruyu söyleyenleri okumamışız, öğrenmemişiz, ekin edinmenin birinci gereğini yani öğrenmeyi yerine getirmemişiz demektir. Öyle sanıyorum ki ekinli denebilecek her kişide başkalarına da kendi gibi düşünmeyenlere de saygı vardır. Ben böyle düşünüyorum, doğru budur. Benim gibi düşünmeyenler ise yanlış yoldadır, onları sustururum diyen kimse telim yanlış düşünüyordur diyemeyiz. Belki de büyük bir doğru bulmuştur, büyük işler görebilir. Ancak öyle bir kişi de kendisinden başkalarının, kendinden başka çağlarda, başka yerlerde yaşamış kimselerin neler yapıp neler düşündüklerini bilmek dileği yoktur. O kişi oğlunu değil, yalnız doğruyu, biricik sandığını, biricik olduğuna inandığı doğruyu öğrenmek ister. Ekin ise belki de doğrunun her yerde, her çağda, her kişide bir olamayacağını anlamakla başlar. Bunun içindir ki gerçek ekinli kimse de kendini başkalarından üstün görme, aşağı görme olmayacağı gibi yalnız kendi güdeyinin yani davasının yürümesini istemekte olmaz. Ekinin kökü kişi oğlunu sevmekte, kişi oğlunu saymaktadır. Ulus, 16 Haziran 1947. Dilimiz. Yazılarımı hep Türkçe kelecilerle yani kelimelerle yazmak isteyişime kızanlar, omuz silkip gülenler, çok ya ara sıra bir iki tatlı sözle gönlümü alanlar, beni yüreklendirenler de oluyor. Beğenenler de sağ olsun, beğenmeyenler de. Eğlenmeleri dahi beni sevindiriyor. Emeklerimin duyulmasına, bu biderin yani tohumun yöreye yayılıp tutmasına yarayabilir. Bu son günlerde iki beti yani mektup aldım. Birini Sü Atasavunlardan yani askeri hekimlerden Rıza Doğrusoy göndermiş. Bizim yaşta olanlarımız Türkçe yazılara hasret gitmediyse bile doyamadan gidecek. Fakat çocuklarımızın Türkçe düşünüp Türkçe yazabileceklerini düşündükçe hiç olmazsa rahat öleceğiz. Gözümüz açıp gitmeyecek diyor. Umarım o günlere biz de yetişiriz. Yeter ki dilimizi sevelim, dilimize inanalım. Bu sevgiyi, bu inancı çevremize de aşılamaya çalışalım. Dileğin elinden ne kurtulur? Rıza Doğrusoy benim börtük kelecisini tane anlamında kullanmamı doğru bulmuyor. O kelecinin sıcakta yanmış, buruşmuş, tazeliğini kaybetmiş anlamına geldiğini örneklerle gösteriyor. Ben tane sözünün karşılığını Türk Dil Kurumu'nun, daha doğrusu o yıllardaki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin 1934'te çıkardığı Tarama Dergisi'nde aramıştım. Börtük'ü orada buldum. Tarama Dergisi'ni düzenleyenler de Radloff'un sözlüğünden almışlar. Börtük daha çok dane, buğday tanesi anlamına gelse gerek. Ben tane yerinde kullanalım diye direnmiyorum. Başkasını bulamadığım için onu almıştım. Daha iyi bir karşılık bulup bildiren olursa ben de onu kullanırım. İkinci betiyi bir genç okuyucum Türkan Gökçe göndermiş. Düşsü görüşme başlıklı yazınızı okudum. Savunduğunuz düşünceyi benimsememek elimden gelmedi ama kezibanınıza kızıyorum. Neden hep sizin yazılarınızla eğlenenleri ileri sürüyor? Yazılarınızın sevilmediğini söylüyor diyor. Kızmasın kezibana. Keziban benim içimdeki küşümleri yani şüpheleri söyler. Böyle bir işe girişenin de düşüncelerine ne denli güvenirse güvensin, ara sıra küşüme düşmemesi elde midir? Ben yalnız benimle eğlenenlere karşı koymuyorum. Kendi kendime de karşı koyuyorum. Yabancı kelecilerle düşünüp sonra Türkçe kelecilerle yazmak kolay mı? Benim de ne oluyorum? Ben de bütün yazarlarımız gibi öteden beri alışık olduğumuz dille yetinemiyor muyum? Neden böyle uğraşıyorum? Dilimin, yazağımın yani kalemimin ucuna kendiliğinden gelen sözleri kullanıversem daha iyi etmez miyim dediğim çok oluyor. Hep Türkçe kelecilerle yazmak, yabancı sözlerin birini bile kullanmamak. Bir deneyin, bakın kişiyi yıldırmıyor mu? İşte ben bunu yazarken kalem diye düşündüm, kalem Türkçe olmadığından yazak diye bir kelece çıkardım. Peki ya kağıt yerine ne diyeceğim? O kalsın diyemeyiz, o kalınca kalem de kalır. Kalem kalınca bütün öteki Arapça keleciler, yabancı keleciler neden kalmasın? Dilimizi ya olduğu gibi bırakalım ya bütün kavramların Türkçesini bulmaya çalışalım. Ben böyle uğraşırken Keziban karşıma dikiliveriyor. Bana tuttuğunuz yolu çıkar yol mu sanıyorsunuz diye soruyor. Ancak biliyorum ben bu yoldan dönecek olsam Keziban bırakmak istemeyecek. Tanıdıklardan bilgili bir gençle konuşuyordum. Beni kınamıyor, uğraştığım işin güzelliğini, doğruluğunu yadsımıyor yani inkar etmiyor. Ancak bunu benim başarabileceğime pek inanmıyor. Bunu başa kaka söylemedi. Başka bir ülkede bu işe, dil kurmaya çalışmış çok büyük bir ozanın adını andı. Şöyle yanıtladım. O ozan bir ögedir yani dahidir. Siz de bu işin ögelikle yani deha ile olabileceğini söylemek istiyorsunuz. Doğrusunuz. Ancak bende ögelik yok diye bu işi bırakayım mı? Ben bırakırsam kim üzerine alacak? Bir kişi çıkıp da ben bir ögeyim, ben yaparım diyebilecek mi? O sizin andığınız ozan bir başına mı çalışmış? Ondan önce, onunla birlikte ondan sonra bu işe çalışanlar olmamış mı? Onların hepsi de o ozan gibi birer öge miymiş? Çoğunun adları bile unutulmuş. Benim adım da unutulur. Sınırlarımı bilirim ben. Bende yücelik, büyüklük yoktur. Bunu bilirim. Yine de yücelik, büyüklük isteyen bu yolda çalışırım. Benden özenenler olur. Onlar arasında bakarsanız sizin söylediğiniz ozan gibi ulu bir kişi çıkar. o çekinir, bu çekinirse yeryüzünde hangi işe girişilebilir? Sizin andığınız o ozan, ben büyüğüm, demek bu işi başarırım diye mi çalışmaya başlamış? Aradan bunca yüzyıl geçmiş. Biz o ozanın, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri olduğunu biliyoruz. Kendisi biliyor muymuş? Bununla bir gün ben de onun gibi kişilerden sayılırım demek istemiyorum. Ancak şunu diyorum. Kişinin başlıca ödevi kendini aşmak istemektir. Ayağımı yorganıma göre uzatamam. İçimden ayağımı uzatmak geliyorsa yorganın dışında kalacağını bilerek de uzatırım. Bir gün biri gelir, onun yorganı benimkinden büyük olur, bu dil işini istediği gibi başarır. Ben tuttuğum bu yoldan dönmek istesem dahi dönebilir miyim? Gönüllerin hepsinde birer aslan yatar derler. Gönüllerin hepsini birer tutku kavrar. Benimkini de bu dil tutkusu kavradı. Tutku kişiyi ileri de götürür, kaldırıp yere de çarpar. Ne yapalım? Kurtulunmaz tutkudan. Doğrusunu söyleyeyim. Benim dönmek, caymak istediğim günler çok oluyor. Önce söyleşilerinden bir ikisini salt Türkçe kelecilerle yazayım, sonra bırakırım. Yine eskisi gibi gündelik konuşma dilimizle yazarım demiştim. Bir yazdım, iki üç yazdım, baktım bırakamıyorum. Her gibi, hem gibi kelecilerin Türkçesi olmadığı için biz onlara çok alışığız diyerek onları saklamak istedim. Bir gün onları da kullanamaz oldum. Doğru söylüyorum. Bugün yabancı sözlerin hepsi de en alışık olduklarımız bile beni ürpertiveriyor. Konuşurken söylüyorum, yazmaya gelince irkiliyorum. Bana batıyor. Bu gidişle yazamaz olmaktan korkuyorum. Şimdilik yazılarımda da başka dilden yaptığım çevirilere de gereken kelecileri az çok uğraşarak buluyorum. Düşüncelerimin birini dahi bırakmak zorunda kalmadım. Zor sözünün Türkçe olduğunu sanıyorum. Öyle diyenlere inanıyorum ancak onu da yazmadan önce çok düşündüm. Başka bir söz aradım. Şimdilik öyle. Yarın da mı öyle olacak? Karşıma yenemeyeceğim bir güçlük çıkmayacak mı? İşte bunun için korkuyorum. Tuttuğum yolun bütün güçlüklerini görüyorum, yine de dönemiyorum. Daima yerine Divan-ı Lügat-ü Türk'te bulup telim sözünü kullanmıştım. İçimden tellim demek geliyordu. Birkaç kişiye sordum, olmaz dediler. Oysa ki tellim bana öteden biri bildiğim bir söz gibi görünüyordu. Öyleymiş, ben bilmesini bilmiyordum. Yalnız bu ülkede o söz daima yerine kullanılırmış. Eskişehir'de, Isparta'da daima anlamında tellim derlermiş. Isparta'da da tellim tellim dahi varmış. Çok sevindim. Bundan böyle ben de telim değil, tellim diyeceğim. Bizler Türk okur yazarları yazı diline İstanbul konuşmasına saplanmışız. Yurdumuzun dilini, dillerini bilmiyoruz. Kimseye taş attığım yok, ben de bilmiyorum. Türkiye'yi, kendi yurdumuzu dinleyerek dolaşmıyoruz. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. Kendimize aşırı bir güvenimiz var. Başkalarından, hele kamudan bir öğreneceğimiz kalmamıştır sanıyoruz. Oysa ki dilimiz ne güzel, ne geniş. Toprağımızı bir dinlesek, böbürlenmeyi bir bırakıp da dinlemeyi, gerçekten dinlemeyi bir başarabilsek, ne istesek, ne düşünürsek hepsini söyleyebilecek sözler bulacağız. Tellim. O tellim sözünü de beğenmeyip dudak bükenler, şimdi gözümün önüne geliyor da öfkeleniyorum. Onun yanında daima ne iyemsiz yani çirkin kalıyor. Ulus, 7 Temmuz 1947. Sözden söze. Biz yazarların, dörütmenlerin yani sanat erlerinin salt güzellik arkasından koşmakla yetinmeleri doğru olmadığını, yurtlarının, çağlarının, yeryüzünün ellerinden geldiğince bütün kişi oğlunun sorunlarıyla ilgilenmeleri, doğru bildiklerini çevrelerine aşılamaya çalışmaları, tanıklık etmeleri gerektiğini söylediniz mi? Karşınızdakiler ya gerçekten anlamadıkları için ya anlatmamakta bir çıkarları olduğu için sizin dediklerinizi Hitler Almanyası'nın, Sovyetler Rusyası'nın güdümlü yazın, güdümlü dörüt dileğiyle bir tutuyorlar. Oysa ki bunlar birbirinden büsbütün başkadır. Belki de birbirinin tersidir. Bir yazarın içinde yaşadığı toplumun, gününün, bütün Acun'un sorunlarına ilgilenmesi gerektiğini söylemek, o soruları incelemesini, onlar üzerine düşünmesini, varacağı sonuçları bize de bildirmesini istemek demektir. Yazar düşünecek, demek ki düşünmekte özgür olacaktır. Yazını güdüm altında tutmak isteyenler ise yazarı istediğini düşünmekte, istediği gibi düşünmekte özgür bırakmazlar. Onlara sorarsanız, yazarın görevi yurdu yönetenlerin görüşlerini, düşüncelerini körü körüne benimsemek, çevrelerini de ancak onları aşılamaya çalışmaktır. Güdümlü yazın durgun toplumlara yaraşır. O toplumlarda inanlar bir yol kestirilmiş, doğruyu yanlıştan ayırt etmek baştakilere bırakılmıştır. Oralarda yazarlar da yurdun bütün kişileri gibi baştakilerin buyruklarına uyar. Kendilerinin de ayrıca düşünmeleri istenmez. Hitler Almanyası, Sovyetler Rusyası durgun birer toplum mudur? İlk bakışta öyle değildir. İçlerinde birçok kıpırdanmalar, araştırmalar, boyuna değişmeler görülür. Ancak erekleri durgunluktur. O kıpırdamalar, kaynaşmalar, değişmeler bir daha değişmeyecek bir duruma, bir düzene varmak içindir. Yazarın düşünmesini, bütün kişiler gibi onun da düşünüp düşündüklerini söylemesini isteyenler ise durgun toplumlara bir daha değişmeyecek bir düzen bulunabileceğine inanmayanlardır. Günler değiştikçe sorularını da birlikte getirirler. Bunun için bir yurdun kişileri dünden kestirilmiş düşüncelerle baştakilerin buyruklarıyla yaşayamazlar. Boyuna düşünmek, boyuna aramak zorundadırlar. Kıpırdanan, yaşayan, ilerleyen toplumlar böyle günden güne değişen, günden güne değişmek için de kimsenin düşünmesini, düşündüklerini söylemesini yasak etmeyen toplumlardır. Eski Türk toplumu, Osmanlı toplumu durgun olduğu için yazını da durgundur, güdümlüdür. Hakanlar yazıncıların işlerine pek karışmazlar. Ozanlara siz şunu söyleyeceksiniz, bunu söylemeyeceksiniz demezler. Çünkü karışmalarını gerektirecek bir değişme, bir kaynaşma yoktur. Toplum bir gün önce neyse bir gün sonra da odur.